Aşk Otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 2.
Hem böyle şeylerin nasıl yapıldığını da bilmiyordu. Aşk diye bildiği tek şey bir arabanın arka kanepesinde onu soğumaya çalışanla yaptığı bir güreş karşılaşmasından ibaretti. Şimdiye kadar sırf aklını başına tutabildiği için kazanmıştı. Gable'ın ona böyle yapmayacağını, üstelik daha önce yapılmış olmasından da hoşlanmayacağını hissediyordu. Norma, halka ucuz giysiler satan mağazadan aldığı yıkanabilir elbiseler giyerdi. Ama elbette partilerde giydiği bir de saten giysisi vardı. Dikkatle bakıldığında onda o yıkanabilir giysilerle bile bir incelik bulunabilirdi. Üzerinde Aztekler'in takvim taşı bulunan Meksika iğnesi halasından kalmıştı. Halasına 7 ay boyunca bakmış, aslında ayı balığı kürkü şalla inceli filozeli barak yüzüğü istediyse de halası vasiyetinde ona bu iğneyi bırakmıştı. İstedikleri ise ailedeki başkalarına gitmişti. Norma'nın ayrıca annesinden kalma bir de kehribar kolyesi vardı. Kolye ile iğneyi hiçbir zaman birlikte takmazdı. Norma'nın bunlardan başka pek değerli olmayan iki parça zihniyeti daha vardı. Kendisi de bunun böyle olduğunu biliyordu. Bavulun dibinde bir yerde altın kaplama bir alyansla taklit kocaman bir tektaş yüzüğü vardı. İkisine $5 vermişti. Bu yüzükleri sadece yatarken takardı. Sabah kalkar kalkmaz parmağından çıkarır, tekrar bavuluna saklardı. Hiç kimsenin işte bunlardan haberi yoktu. Yatakta sol elinin 3. parmağına taktığı bu yüzüklerle oynaya oynaya uyurdu. Belalılar köşesinde yatak düzeni basitti. Lokantanın hemen arkasında bir çıkıntı vardı. Tezgahın sonundaki bir kapı, çikolilerin hem yatmak hem oturmak için kullandıkları odaya açılırdı. Burada üzerinde el örgüsü bir yatak, örtüsü olan 2 kişilik yatak, bir konsol radyo, bir kanepe, 2 kabarık koltuk yani takım ve bir madeni mermer yeşili, cam abajurdan lamba vardı. Buradan Norman'ın odasına geçilirdi. Çünkü Alice'in genç kızlara göz kulak olunması, onların başıboş bırakılmaması gibi ilkeleri vardı. Norma helaya gitmek için Chico'ların odasından geçmek zorundaydı ya da pencereden atlayıp gitmesi gerekiyordu ki çoğunlukla bu ikinci yolu seçiyordu. Tamirci Kalfa'nınki Chico'ların odasının öbür yanındaydı. Kapısı da ayrıydı. Üzeri asma dallarıyla örtülü, beyler yazılı barakacıkta işini görürdü. Rahat, kullanışlı, hoş yapılardan oluşuyordu burası. Blankenlerin zamanındaki belalılar köşesi sefil, pis ve şaibeli bir yerdi ama Chico'lar burayı cennete çevirdiler. Bankada paraları ve hayat garantileri vardı ve üstelik mutluydular. Ulu ağaçlarla çevrili bu yer kilometrelerce öteden rahatça görülebiliyordu. Belalılar köşesini ve de San Juan de la Cruz'u bulmak için kimsenin yol işaretlerine bakması gerekmezdi. Koca vadide buğday tarlaları doğuya doğru iyice düzleşir, bayırlara, yüksek dağlara ulaşırdı. Batıda ise yuvarlak tepelerde koca meşeler, kara lekeler oluşturuyordu. Yazın yakıcı sıcaktan kavrulan tepeler insanın gözünü alırdı. Sıcakta ağaçların gölgesi belalılar köşesini unutulmayacak bir yer yapıyordu. Kışında sağanaklar başlayınca lokanta sıcak kahvesi, lezzetli fasulyesi ve pastalarıyla herkesin gözünde tüterdi. Baharın ortasında tarlalarla bayırlarda yemyeşil çimenler, yabani baklalar, gelincikler toprağın üstünde renk renk bir örtü oluşturduğunda, kocaman ağaçlar sarımsı, yeşil sürgünler verdiğinde dünyada buradan daha güzel bir yer olacağı düşünülemezdi bile. Alışıp umursamayacak güzelliklerden değildi bu. Sabah boğazınıza bir yumru gibi oturur, akşama doğru da midenize zevkten kaynaklanan bir sızı duyulurdu. Yabani baklalarla çimenlerin kokusu solunumunuzu hızlandırır, sizi adeta cinsel bir hazda soluk soluğa bırakırdı. İşte böyle büyüme ve çiçeklenme mevsimlerinden birinde, daha ortalık karanlıkken, Juan Chicoy elinde bir elektrik feneriyle otobüse doğru yürüdü. Tamirci çırağı Primpis Carson'da uykulu gözlerle peşinden geliyordu. Lokantanın pencereleri henüz karanlıktı. Doğudaki tepelerse daha ağarmamıştı. Ortalık o kadar karanlıktı ki tarlalarda baykuşların çığlıkları duyuluyordu. Juan Chicoy garajın önünde park etmiş otobüse yaklaştı. Otobüs fenerin ışığında pencereleri gümüşten kocaman bir balona benziyordu. Daha uyanamamış olan Primpis Carson elleri cebinde titreyerek duruyordu. Titremesi soğuktan değil ha, henüz uykusunu alamamış olmasındandı. Tarlalardan gelen bir rüzgar esti, yabani bakla ve üreme çılgınlığı ile canlanan toprağın kokusunu getirdi. İkinci bölüm. Elektrik feneri aşağıya ayarlanmış reflektörüyle bacakları, ayakları, lastikleri, ağaçların diplerini parlak bir ışıkla aydınlatıyor. Aşağı yukarı sallandıkça fenerin ampulü mavi beyaz ışıklar saçarak göz kamaştırıyordu. Juan Chico feneriyle garaja gitti. Tuğumun cebinden birkaç anahtar çıkardı. Aralarından istediğini ayırıp kilidi açtı ve geniş kapıları itti. Tavandaki lambayı yaktı, sonra feneri söndürdü. Juan tezgahın üstündeki çizgili iş kasketini aldı. Önünde ve yan ceplerinin üstünde büyük pirinç düğmeler bulunan bir tulum giymişti. Onun üstüne de at derisinden siyah bir ceket almıştı. Ceketin cepleri ve yakası siyah yünden yapılmıştı. Ayakkabıları yuvarlak burunlu ve sertti. Tabanları o kadar kalındı ki adeta şişirilmiş gibi duruyordu. İri burnunun yanındaki eski bir yara izi tepe ışığında gölge gibi görünüyordu. Bol kara saçlarını parmaklarıyla kasketine topladı. Elleri kısa, geniş ve güçlüydü. Köşeli parmaklarıyla tırnakları içten düzleşmiş, çekiş yiye yiye de iyice ezilmişti. Sol elinin üçüncü parmağının ilk boğumdan sonrası yok olmuş, parmağın kesildiği yerdeki deri mantar gibi toplanmıştı. Bu balon gibi yer parlaktı ve sanki derisi parmağın diğer kısmından değişikti. Sanki o eklem tırnak olmak istiyordu da bu parmakta kalın bir alyans vardı. Artık bu parmak başka işe yaramadığından pekala süs için kullanılabilirdi. Tulumunun göğüs cebinden bir kalem, cetvel ve bir de lastiklerin hava basıncını ölçen aletin uçları görünüyordu. Şu an her gün sinek kaydı tıraş olur ama dünden beri yüzüne jilet vurmadığından ağzının kenarında ve şakaklarında yer yer aklaşmış kıllar çıkmıştı. Tıpkı kıllı, irice bir tazınınki gibi. Sakalının geri kalan kısmı kapkara olduğundan bu beyaz kıllar daha da göze çarpıyordu. Şakacı bir ifadesi olan kara gözlerini kırpıştırıp dururdu. Ağzından hiç düşmeyen bir sigarası varmış da dumanı gözüne kaçıyormuş gibi kırpıştırırdı gözlerini. Juan'ın dolgun dudaklı güzel bir ağzı vardı. Alt dudağı hafifçe öne sarkıktı. Tatsızlıktan değil, şakacılığından, kendine güveninden. Üst dudağı sol yarısındaki yara izi dışında çok biçimliydi. Ama bu iz pembe dudağın üzerinde bir leke gibi görünüyordu. Bu dudak uzun zaman önce iyice yarılmış olmalıydı çünkü şimdi bu ince gergin çizginin iki yanında dudak pütür pütür görünüyordu. Kulakları pek büyük değildi. Başının iki yanına konmuş deniz kabuklarına benziyordu. Sanki söylenenleri daha iyi duymak için kulaklarını tutuyor gibiydi. Juan her zaman söylenenleri dikkatli dinlenmiş gibi yapar, ayrıca gözlerini kırpıştırarak sanki duyduklarına gülüyormuş gibi bakardı. Ağzının yarısı duyduklarını onaylamaz gibiydi sanki. Kendinden emin olması gerekmeyen durumlarda, yani hiçbir şey yapmadığı zaman bile kendinden emindi. Her zaman nereye gideceğini biliyormuşçasına emin adımlarla yürürdü. Elleriyle düzenli ve hızlı çalışır, öyle kibrit, çivi gibi şeylerle boş yere oynamazdı. Gülüşü insanı azıcık tedirgin ederdi. Bu da uzun dişlerini çevreleyen altın kaplamadandı. Tezgahın yanındaki duvara asılı aletleri aldı. İngiliz anahtarı, kerpetenler, tornavidalar, elektrikli çekiç ve dergi makineleri. Ve yastı bir kutuya yerleştirdi. Hala uyanamamış olan Pimple Carson dirseğini yağlı tabureye dayamış yanında duruyordu. Pimples'ın üzerinde bir motosiklet şirketine ait yırtık pırtık bir kazak vardı. Kafasına geçirdiği şapkanın kenarı da tırtık tırtıktı. Pimples 17 yaşında, dal omuzlu, ince uzun bir delikanlıydı. Tilki gibi bir burnu, sabahları donuk bakan, akşama doğru ele olduğu açığa çıkan gözleri vardı. Yanaklarında sarı tüyler vardı. Ergenlik çıbanları patlamış, bütün yüzünü yol yol kabuklar kaplamıştı. Eski yaraların üstünde yenileri oluşmuştu. Kimi kırmızı, kimi mor, kimi körelmiş, kimi de yeni çıkmış çıbanlar. Bu çıbanlar içe sürdüğü ama dünyanın hiçbir yerinde işe yaramayan kremlerden dolayı yüzü yağlı yağlıydı. Pimples daptayacık bir blue jean giymişti. Boyu o kadar uzundu ki paçaları bir karış kıvrılmıştı. İncecik belinde pantolonu tutan enli kayışın, üstü 4 adet turkuaz taşla kaplı kocaman gümüş bir tokası vardı. Pimples mümkün olduğu kadar ellerini yanında tutmaya çalışırdı. Ama bazen dalar ve elleri yüzündeki yara izlerine gider yaptığının farkına varır varmaz ellerini yine yanına indirirdi. Gazetede gördüğü bütün çıban ilacı ilanlarına mektup yazmış, bir sürü de doktora gitmişti. Doktorlar bunun çaresi olmadığını, zamanla geçeceğini söylemişler ama yine de reçetelere kremler, losyonlar yazmış, onu pervize sokup sadece yeşil sebzeler yemesini tavsiye etmişlerdi. Gözleri uykulu bir kurdunki gibi çekik, ince, uzundu. Sabahın köründe gözleri çapaktan adeta yapışmıştı. Pimples müthiş bir uykucuydu. Bıraksanız bütün gün uyurdu. Bütün vücudu ve ruhu ergenlik çağının savaş alanı gibiydi. Hep şehvetliydi. Bu duyguları açık seçik sekse dönüşmediği zamanlar başka gönlere kayar, kah gözyaşlarıyla derin bir melankoliye bürünür, kah güçlü bir dinci kesilirdi. Kafası ve duyguları tıpkı yüzü gibiydi. Hep patlamaya hazır, hep öfkeli, Hep dik başlıydı. Zaman zaman müthiş iffetli olur, kendi terbiyesizliklerini uluyarak ağlardı. Bunu uyuşuk uyuşuk gezdiği tembelliğe dönüşen günler izler, iyice mecalsiz kaldığında uzun süre afyon yutmuş gibi uykuya düşerdi. Bu sabah çorapsız ayaklarına kahverengi beyaz kapalı pabuçlar giymişti. Paçası kıvrılmış blue jean'in altından görünen ayak bilekleri kirden yol yol olmuştu. Bu ruhsal çöküntü içinde olduğu günlerde Pimples o kadar mecalsiz olurdu ki ne yıkanır ne yemek yerdi. Kafasındaki parlak şapkayı güzel görünmek için değil, uzun, açık kahverengi saçlarının gözüne girmemesi, arabanın altına yattığı zaman yüzüne yağ damlaması için giyerdi. Şu an çık oyun aletlerini kutuya koymasına aptal aptal bakıyor, bir taraftan da baş döndürücü bir hızla çevresini kuşatan uykunun pamuk bulutlarına dalıyordu. Juan, fenerin uzun kordonu takıver, haydi Pimples, haydi uyan bakayım artık dedi. Pimples ıslak bir köpek gibi silkindi. Bir türlü kendime gelemiyorum diye durumu açıkladı. Feneri oraya götür, arkalarını çıkart, yola çıkmamız gerek dedi. Ampulü metal bir kafesle korunan el fenerini aldı, arkasına sarılı uzun kabloyu açmaya başladı. Fişi kapının yanındaki prize takınca elindeki fener birden yandı. Juan elinde alet kutusuyla kapıdan çıkarak karanlık gökyüzüne baktı. Havada bir değişiklik vardı. Hafif hafif esen rüzgar genç meşe yapraklarını okşuyor, serdi uyaların arasında geziniyordu. Ne olduğu belirsiz, mavi bir rüzgardı bu. Juan çiçek koklar gibi rüzgarı kokladı. Aman tanrım, hadi bir de yağmur yağarsa hapı yuttuk, dedi. Doğuda günün ilk ışıklarıyla birlikte dağlar yavaş yavaş belirlemeye başlamıştı. Pimples elinde yanan lambasıyla garajdan çıktı, yerdeki uzun kordonu sürüye sürüye geldi. Işık kocaman ağaçları belirginleştirmişti. Bu da meşelerin yeni çıkan yapraklarına yansıdı. Pimples lambayı otobüsün yanına bıraktı, sonra garaja dönerek altında ufak tekerlekler olan uzun tahtayı almaya gitti. İnsan bu tekerlekli tahtanın üstüne uzanınca bir otomobilin altında rahatça çalışabiliyordu. Tahtayı otobüsün yanında yere hızla koydu. Yağacak gibi görünüyor, dedi. Kaliforniya'da bu mevsim hep yağar. Şu an mevsimden yakınmıyorum ama bir yanda bozuk vites, öbür yanda bekleyen yolcular, hadi bir de yol kaygan olursa. Pimples, İşimiz iş olur vallahi dedi. Juan durdu ona baktı. Doğru dedi. Doğru öyle olur. Pimples utanıp başını öteye çevirdi. El lambasıyla aydınlanan otobüsün acıklı bir görünüşü vardı. Arka tekerleklerin yerinde iki kocaman takoz vardı. Arkası da dingil üstünde duracağına bir takozdan ötekine uzanan dördü dörtlük bir kalasın üzerindeydi. Eski bir otobüstü bu. Dört silindirliydi. Özel bir imalatla vites gücü arttırılmış ve 3 ileri vitesle 2 geri vites takılmıştı. Otobüsün balonumsu yanları kat kat sürülen alüminyum boyaya rağmen çizikleri, vurukları gösteriyor, zorlu ve uzun geçmişini inkar etmiyordu. Eski bir otomobili kendiniz boyarsanız daha kötü görünür. Bu nedenle arabayı onurlu bir şekilde çürümesi için kendi haline bırakmak daha iyidir. Otobüsün içi de yeniden onarılmıştı. Bir zamanlar hasır olan koltuklar şimdi kırmızı muşambayla kaplanmıştı. Her ne kadar bu onarım dikkatle yapılmışsa da profesyonel bir elden çıkmadığı besbelliydi. Havayı kaplayan muşamba kokusuyla motordan sızan yağ ve benzin kokusu insanın genzini yakıyordu. Bu gün görmüş, çok eziyet çekmiş, bir hayli yol tepmiş, eski mi eski bir otobüstü. Meşeden yapılmış tabanı, yolcuların ayaklarıyla aşınmış, sürtünmekten parlamıştı. Yanları eğrilmiş, sonra tekrar çekiçlenmişti. Bütün karoserdeki dengesizlikten dolayı pencereler açılamıyordu. Juan yazın pencereleri çıkarıyor, kışın yeniden takıyordu. Şoför koltuğu iyice eskimiş, yayları açığa çıkmıştı. Üstüne konan çiçekli basmadan minder hem yayları koltuğun içinde tutuyor hem de şoförün kıçına batmasını engelliyordu. Ön camda bir takım uğurlar asılıydı. Bir bebek. Kazadan korunmak içindi. Zira düşe kalka yeni yürüyen bir bebeği Tanrı korur. Küçük bir boks eldiveni. Bu da güç içindi. Çünkü arabayı süren kola, tekerlekleri döndüren pistona yumruk gücü gelsin, kişi onurlu ve sorumluluğunu bilen bir insan olarak güçlü olsun demekti. Ön camda ayrıca başı kırmızı, yeşil deve kuşu tüyleriyle süslenmiş, plastikten şişko bir bebekçik asılıydı. Bebek tahrik edici bir örtüye bürünmüştü. Bütün bunlar cinselliğe, göze, burna ve kulağa hitap ediyordu. Otobüs hareket halinde olduğu zaman camda sallanan bu ıvır zıvır şeyler şoförün gözlerinin önünde zıplar, dans ederdi. Önde iki camın birleştiği yerde, gösterge tablosunun üstünde, sırtını cama dayamış, rengarenk boyanmış, madeni bir Meryem Ana heykelciği vardı. Başından altın gibi ışınlar saçıyordu. Elbisesi maviydi. Bir hilal üzerinde ayakta duran heykelciyi melekler koruyordu. Bu Juan'ın ölümsüzlükle olan bağlantısıydı. Dinle ilgisi kilise ve doğmalar yerine analar doğulardı. Bu esmer Meryem, Juan'ın annesi ve çevresi de kendisine süt verip garip bir İspanyolca ile konuştuğu evdi. Çünkü annesi Gudbel bakiresini kendi özel tanrıçası olarak kabul ederdi. Saint Patrick, Saint Bridget ve de kuzeyin 10.000 kadar soluk yüzlü bakiresi kapı dışarı edilmiş, onların yerine bu damarlarında kan olan ve insanlarla yakından ilişkili esmer bakire gelmişti.
Ayrım sonu.